Ayrım 5, 5. Kadın, Henning Mankell. Sayfa 65, 5. Bölüm. Wallander perşembe sabahı uyandığında kendini bir gün öncesine oranla daha iyi hissetmişti. 6'da kalkıp mutfak penceresinin dışında asılı duran dereceye bakınca ısının 5 derece olduğunu gördü. Gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı ve yerler ıslaktı ama yağmur durmuştu. 7 civarında karakola gitti. Koridorda çalışma odasına doğru giderken bir yandan da arkadaşlarının Holger Eriksson'u bulup bulmadıklarını düşünüyordu. Ceketini asarak masasının başına geçip oturdu. Masasının üstünde birkaç tane telefon mesajı vardı. Ebba öğleden sonra göz doktorunda randevusu olduğunu hatırlatan bir not bırakmıştı. Okuma gözlüğüne gereksinimi vardı. Eğer uzun süre bir şey okur ya da yazarsa başı ağrıyordu. Yakında 47 yaşına basacaktı. Artık yaşıyla ilgili bazı gerçekleri benimsemesinde yarar vardı. Per Ackerson'dan bir mesaj vardı. Wallander yargıcın bürosuna telefon etti ama kendisine yargıcın o gün Malmö'de olacağı söylendi. Kahve almak için kafeteryaya gitti. Sonra da masasına oturarak araba hırsızlığı soruşturması için yeni bir strateji geliştirmeye çalıştı. Hemen hemen her organize suçla üzerine yeterince eğilinildiğinde kırılabilecek zayıf bir nokta her zaman bulunabilirdi. Telefonun sesiyle düşüncelerinden uzaklaştı. Arayan yeni polis şefi Lisa Holgersson'du ve kendisine hoş geldin demek istemişti. "Tatil nasıldı?" diye sordu. "Çok başarılıydı." "İnsan bu tür yaklaşımlarla ebeveynlerini yeniden keşfediyor değil mi?" diye sordu Lisa. "Ve onlar da çocuklarına farklı açılardan bakabilmeyi öğreniyorlar," diye karşılık verdi Wallander. Lisa Holgersson kısa bir süre sonra bir dakika diyerek ahizeyi eliyle kapattı. Wallander şefin yanına birinin girdiğini ve bir şeyler söylediğini duymuştu. Björk ona hiçbir zaman tatilinin nasıl geçtiğini sormamıştı. Wallander yeniden şefin sesini duydu. "Ben de birkaç günden beri Stockholm'leyim," dedi Lisa. "Ama seninki kadar eğlenceli geçmedi."
"Şimdi neyin peşindeler?"
"Estonya'yı düşünüyorum. Deniz kazasında ölen meslektaşlarımızı." Wallander karşılık vermedi. Bunu kendisinin de düşünmesi gerekirdi. "Buradakilerin canının nedenli sıkkın olduğunu tahmin edebilirsin," diye sürdürdü konuşmasını. "Tüm ülkedeki ulusal polisle bölge karakolları arasındaki organizasyon sorunlarını oturup nasıl tartışabiliriz?"
"Bizler de herkes gibi ölümün karşısında çaresiziz," dedi Wallander. "Gördüğümüz onca ölüme karşı yine de elimiz kolumuz bağlanıyor. Alıştığımızı sanıyoruz ama ölüme alışmak söz konusu bile değil."
"Fırtınalı bir gecede bir feribot battı ve ölüm yeniden o acımasız yüzünü İsveç'e gösterdi," dedi. "Oysa uzun zamandan beri onu unutmuştuk."
"Senin gibi düşünmememe karşın yine de haklısın galiba." Genç kadının boğazını temizlediğini duydu. Kısa bir sessizlikten sonra yeniden konuştu.
"Organizasyon sorunlarını tartıştık," dedi. "Ve her zamanki soruyla karşı karşıya kaldık. Acaba hangisine öncelik tanımalıyız?"
"Zamanımızı suçluları yakalamakla geçirmeliyiz diye düşünüyorum," dedi Wallander. "Onları adaletin önüne çıkararak ve cezalandırılmaları için elimizde yeterli delil olduğundan emin olarak geçirmeliyiz zamanımızı."
"Keşke her şey söylediğin kadar basit olabilseydi," dedi içini hafifçe çekerek.
"Şef olmadığıma çok memnunum," diye karşılık verdi Wallander.
"Ben de bazen," dedi ve sonra da cümlesini tamamlamadı. Wallander onun telefonu kapatacağını sanmıştı ama genç kadının söyleyecekleri bitmemişti. "Aralık başında seni polis akademisine göndereceğime söz verdim," dedi. "Geçen yazki soruşturmayla ilgili olarak bir konferans vermeni istiyorlar. Stajyer polisler seni aralarında görmek için sabırsızlanıyorlar."
Wallander şaşkına dönmüştü. "Gidemem," dedi. "Kalabalığın karşısında konuşamam. Bunu yapamam. Başka biri gitsin. Martinson çok iyi bir konuşmacıdır. Aslında bana sorarsan politikacı olmalıydı."
"Senin geleceğine söz verdim," dedi gülerek. "İnan bana her şey çok güzel olacak."
"Hastalanabilirim," dedi Wallander.
"Aralığa daha çok var," dedi. "Bunu daha sonra konuşuruz. Tatilin nasıl geçtiğini öğrenmek için aramıştım. İyi geçtiğini duyunca sevindim."
"Burada da her şey yolunda," dedi Wallander. "Elimizdeki tek dosya bir kayıp. Ama arkadaşlarım bununla ilgileniyorlar."
"Kayıp biri mi?"
Wallander Sven Tyren'le yaptığı konuşmayı aktardı. "İnsanlar kaybolduğunda bu ne sıklıkla ciddi bir olaya dönüşür?" diye sordu.
"Bu konuda istatistikler ne diyor?"
Ne dediklerini bilmiyorum dedi Wallander. Ama kayıp olayıyla bir cinayetin ya da bir kazanın söz konusu olmasının çok ender rastlanılan bir olay olduğunu biliyorum. Yaşlı ya da bunaklar söz konusu olduğunda bir süre sonra kendiliklerinden geri dönebiliyorlar. Gençler söz konusu olduğundaysa ya ebeveynlerine isyan etmek ya da bir serüven aramak için ortadan kayboluyorlar. Uzun sözün kısası ciddi bir şeyin söz konusu olması çok sık rastlanılan bir olay değil. Birbirlerine iyi günler diledikten sonra telefonu kapattılar. Wallander Polis Akademisi'nde konferans verme düşüncesi karşısında kas katı kesilmişti. Aslında ondan bir konferans vermesini istemeleri çok gurur vericiydi ama böylesi şeylerden hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Bu konuda Martinson'u ikna etmeye çalışacaktı. Yeniden araba hırsızlığı olayına geri döndü. Saat 8'de bir fincan kahve daha almak için ofisinden dışarı çıktı. Karnı da acıktığından bir paket bisküvi aldı. Midesi artık iyiydi. Kısa bir süre sonra kapısı vuruldu ve Martinson içeri girdi.
''Bugün kendini nasıl hissediyorsun?''
''İyiyim'' dedi Wallander. ''Holger Eriksson olayı nasıl gidiyor?'' Martinson ona şaşkınlıkla baktı.
''Kim? Ne olayı?''
''Holger Eriksson, kayıp olduğu tahmin edilen adam, onunla ilgili bir rapor yazmıştım hani.'' Martinson başını iki yana salladı.
''Ne zaman söyledin?'' ''Hiç anımsamıyorum. Feribot kazası canımı çok sıkmıştı, ondan başka bir şey düşünemiyordum.''
Wallander ayağa kalktı. ''Hanson geldi mi? Bu konuda çalışmaya hemen başlamalıyız.''
''Onu az önce koridorda gördüm.'' dedi Martinson.
Birlikte Hanson'un odasına gittiler. Hanson elindeki piyango biletine bakıyordu. Bileti yırtıp çöp kutusuna attı.
''Holger Eriksson'' dedi Wallander. ''Kaybolduğu varsanılan adam. Kapının önünde park eden o yakıt kamyonunu anımsıyor musun salı günü?''
Hanson evet dercesine başını salladı.
''Kamyonun şoförü Sven Tyren'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Bir iki saldırıya adının karıştığını söylediğin adamın.'' ''Evet hatırlıyorum.'' dedi Hanson.
Wallander öfkelenmemeye özen gösteriyordu ama sabrı da artık tükenmek üzereydi.
Buraya birinin kaybolduğunu haber vermek için gelmişti. Holger Eriksson'un oturduğu çiftliğe gittim. Raporumu yazdım. Sonra da dün sabah karakola telefon ederek bu konuyla ilgilenmenizi rica ettim. Bence bu araştırılması gereken ciddi bir kayıp olayı. Rapor buralarda bir yerde olmalı dedi Martinson. Konuyla ben ilgileneceğim.
Wallander sinirlerine hakim olması gerektiğinin farkındaydı. Bu tür şeylerin olmaması gerekli dedi ama bu defalık feribot kazasıyla çakıştığından kötü bir zamanlama olarak değerlendirelim. Çiftliğe bir kez daha gideceğim. Eğer hala yoksa onu aramaya başlamamız gerekecek. Umarım adamın cesedini bir yerlerde bulmayız. Yoksa tüm bir günü boşa geçirdiğimiz için vicdan azabından kurtaramayız kendimizi.
''Bir araştırma ekibi oluşturalım mı?'' diye sordu Martinson.
''Hayır, şimdilik buna gerek yok. Önce oraya gitmek istiyorum. Belki geri dönmüştür. Dönmemişse yeniden oturup konuşuruz.'' Wallander çalışma odasına giderek OK yakıt istasyonunun telefon numarasını buldu rehberden. Telefon ilk çalışta açıldı. Wallander kendisini tanıtarak Sven Tyren'le konuşmak istediğini söyledi.
''Dağıtıma çıktı.'' dedi telefona yanıt veren genç kız. ''Ama araç telefonu var.''
Wallander telefonu kapatarak araç telefonunu çevirdi. Hat cızırtılıydı.
''Holger Eriksson'un kayıp olduğu konusunda galiba haklı çıktın.'' dedi.
''Bunu biliyordum.'' dedi Sven Tyren yüksek sesle. ''Bunu ortaya çıkarmanız bu denli uzun mu sürdü?''
''Bu konuya ilişkin bana söylemek istediğin başka şeyler var mı?'' diye sordu.
''Ne gibi?''
''Bunu sen benden daha iyi bilirsin. Kendisini görmeye giden akrabaları var mıydı? Hiç yolculuğa çıkar mıydı? Onu kim iyi tanırdı? Onun nereye gitmiş olabileceğini açıklayabilecek, bize ipucu verebilecek herhangi bir bilgi?''
''Ortadan kayboluşunun bence akılcı bir açıklaması yok.'' dedi Tyren. ''Bunu zaten daha önce de söylemiştim. Bu yüzden karakola geldim zaten.''
Wallander bir an sustu. Sven Tyren'in yalan söylemesi için herhangi bir neden yoktu ortada.
''Şu anda neredesin?''
''Malmö'den dönüyorum. Terminale yakıt götürmüştüm.''
''Eriksson'un evine gideceğim. Sen de gelir misin?''
''Bir saatten önce orada olamam.'' dedi Tyren. ''Önce bir huzur evine yakıt götürmem gerekiyor. Yaşlı vatandaşlarımızın soğuktan donarak ölmelerini istemeyiz değil mi?''
Valander karakoldan çıktı, yağmur yağıyordu. Yistat'tan çıkarken içinde yoğun bir huzursuzluk hissetti. Eğer hastalanmasaydı bu yanlış anlaşmada söz konusu olmayacaktı. Tyrone'in haklı olarak endişelendiğini düşünüyordu. Bunu salı günü hissetmişti ve şimdi perşembeydi. Çiftliğe geldiğinde yağmur da hızlanmıştı. Arabasının bagajındaki lastik botları ayağına geçirdi, posta kutusunu açtı. İçinden gazeteyle bir iki mektup çıktı. Kapıya yaklaşarak zili çaldı. Açılmayınca da cebinden yedek anahtarları çıkararak kapıyı açtı. Eve kendisinden başka birinin gelip gelmediğini hissetmeye çalıştı. Neyse ki her şey bıraktığı gibi yerli yerinde duruyordu. Koridordaki dürbün kılıfı hala boştu. Masanın üstündeki şiir de aynı yerde duruyordu. Wallander bahçeye çıkarak boş köpek kulübesinin önünde durdu. Ekin kargaları tarlanın üstünde uçuşuyorlardı. Tarlada ölü bir yaban tavşanı bulmuş olmalılar diye geçirdi içinden dalgınlıkla. Arabasından el fenerini alarak evi sistematik bir şekilde incelemeye başladı. Erikson'un oldukça titiz biri olduğu anlaşılıyordu. Wallander mobilyaların cilalı ve tertemiz olduklarını gördü. Sonra da eve doğru yaklaşan kamyonun sesini duyunca Sven Tyrone'i karşılamak için dışarı çıktı. Evde yok dedi. Wallander Tyrone'i mutfağa götürerek ifadesini almak istediğini söyledi.
Söyleyeceklerimi söyledim zaten dedi Tyrone sinirli bir sesle. Onu bir an önce aramaya başlasanız daha iyi olmaz mı?
İnsanlar genellikle sandıklarından daha fazlasını bilirler dedi Wallander, Tyrone'in davranışına sinirlendiğini gizlemeden.
Ne bildiğimi sanıyorsun?
Yakıt siparişi verdiğinde onunla sen mi konuştun?
Büroyu aramış, sekreter kızla dağıtım fişini doldurmuş. Ben günde birkaç kez kızı yoldan arar, nelerin olup bittiğini sorarım.
Aradığında sesi her zamanki gibi miymiş?
Bunu kıza sorman gerek.
Peki kızın adı ne?
Ruth, Ruth Stresson.
Wallander bunu not defterine yazdı.
Buraya Ağustos ayında bir kez gelmiştim dedi Tyrone. Bu da onu son görüşüm oldu. Her zamanki gibiydi. Bana kahve ikram etti ve yazdığı yeni şiirlerinden bazılarını okudu. Ayrıca çok da iyi öykü anlatırdı. Ama bu konuda biraz kabaydı.
Kaba demekle ne söylemek istiyorsun?
Anlattıkları yüzümün kızarmasına neden olurdu.
Wallander ona dikkatle baktı. Bu sözler ona kaba öyküler anlatmaktan hoşlanan babasını anımsatmıştı. Sence bunamaya başlamış olabilir mi?
Sanmıyorum. Senin ya da benim kadar aklı başındaydı.
Erikson'un akrabaları var mı?
Hiç evlenmemiş. Çocuğu yok. Hanım arkadaşı da yoktu. Ya da en azından ben olduğunu bilmiyorum.
Ya akrabaları?
Onlardan hiç söz etmezdi. Mirasını Lund'daki bir derneğe bırakmaya karar vermişti.
Ne derneğine?
Ev aletleriyle ilgili bir dernekten söz etmişti galiba. Bilmiyorum.
Wallander'ın aklına birden balta dostları geldi ama sonra da Holger Eriksson'un mirasını Lund'daki Kültür Derneği'ne bırakmış olabileceğini düşündü. Başka bir gayrimenkulü var mıydı?
Ne gibi?
Başka bir çiftlik evi, kent dışında bir ev ya da bir daire. Tyrone karşılık vermeden bir süre düşündü.
Hayır dedi, yalnızca burası vardı. Parası da bankadaydı. Handelsbanken.
Bunu nereden biliyorsun?
Faturalarını Handelsbanken aracılığıyla öderdi.
Wallander başını evet dercesine salladı, not defterini kapattı. Başka sorusu yoktu. Artık Erikson'un başına kötü bir şeylerin geldiğinden emindi. Seni arayacağım dedi Wallander ayağa kalkarken.
Şimdi ne olacak?
Polis işlemleri başlatacak. Dışarı çıktılar.
Kalıp sizlere yardım etmek isterim dedi Tyrone.
Buna hiç gerek yok diye karşılık verdi Wallander. Bunu kendi yöntemlerimizle gerçekleştirmekten hoşlanırız. Sven Tyrone bu sözlere karşı çıkmadı. Wallander yola koyulan kamyonun arkasından baktı. Bir süre tarlaların kenarında durup uzaktaki ağaçlıklı yola baktı. Ekin kargaları hala tarlanın üstünde uçuşuyorlardı. Wallander cebinden telefonunu çıkarak karakoldan Martinson'u aradı.
''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Martinson.
''Geniş bir araştırma başlatmalıyız.'' dedi Wallander. Adres Hanson'da var. Araştırmanın bir an önce başlamasını istiyorum. Buraya köpekleri de gönder. Wallander telefonu kapatırken Martinson'un heyecanlı sesini duydu.
Bir şey daha var. Holger Eriksson'la ilgili bir şey bulur muyuz diye düşünerek araştırdım ve buldum.
Wallander yağmurdan daha fazla ıslanmamak için bir ağacın altına sığınarak telefonu iyice kulağına yapıştırdı.
Yaklaşık bir yıl önce adamın evine hırsız girmiş. Bu çiftliğin adı İnziva değil mi?
Evet dedi Wallander, anlat.
19 Ekim 1993 günü konuyla ilgili bir rapor yazılmış. Svedberg onunla konuşmuş. Ona bunu sorduğumda hatırlamadığını söyledi.
Başka?
Rapor bana biraz garip geldi dedi Martinson duraksayarak.
Ne demek istiyorsun?
Hiçbir şey çalınmamış ama Erikson evine birinin girdiğinden emin olduğunu söylemiş.
Ne olmuş?
Konu kapanmış ama adamın ifadesi burada ve bu ifadeyi de Holger Erikson imzalamış.
İlginç dedi Wallander. Bu konuyla daha sonra yakından ilgilenelim. Köpeklerin bir an önce buraya gelmelerini sağla.
Erikson'un ifadesine sana garip gelen bir şey olmadı mı diye sordu Martinson.
Ne gibi?
Bu hiçbir şeyin çalınmadığı ikinci olay.
Martinson haklıydı. Vasra Valgatan'daki çiçekçi dükkanından da hiçbir şey çalınmamıştı.
Ama bunun dışında başka bir benzerlik yok dedi Wallander. Dükkanın sahibi de kayıp dedi Martinson.
Hayır değil diye karşılık verdi Wallander. Kenya'da ortadan kaybolmadı ama Holger Erikson'un kaybolduğu açıkça anlaşılıyor.
Wallander telefonu kapattıktan sonra ceketinin yakasını kaldırıp garaja doğru gitti. Köpekler gelmeden organize bir şekilde araştırmalarına başlamaları doğru olmayacaktı. Bir süre sonra eve girdi. Mutfakta bir bardak su içti. Musluğu açarken borulardan ses gelmişti. Bu da birkaç günden beri evde kimselerin olmadığının bir başka göstergesiydi. Suyunu içerken pencereden ekin kargalarına baktı. Bardağı tezgahın üstüne koyarak yeniden dışarı çıktı. Yağmur olanca hızıyla yağıyordu. Kargalar bağırışıyorlardı. Wallander birden durdu. Ön kapının hemen arkasındaki duvarda duran boş dürbün kılıfı gelmişti aklına. Kargalara baktı. Az ileride tepede bir kule vardı. Düşünmeye çalışarak kıpırdamadan durdu. Sonra da tarlanın kenarında ağır adımlarla yürümeye başladı. Lastik botları çamur içinde kalmıştı. Tarlanın ortasındaki yolu gördü. Yolun birkaç yüz metre ötedeki kulenin bulunduğu tepeye uzandığını fark etti. Yolu izlemeye koyuldu. Kargalar pike yapıyor, gözden kayboluyor, sonra yeniden hızla uçuyorlardı. Kargaların pike yaptığı yerde bir hendek ya da bir çukur olmalıydı. Kuleye yaklaşıyordu. Kulenin geyik ya da yabani tavşan avında kullanılabileceğini düşündü. Tepenin altında kulenin karşı tarafında ormanlık bir alan vardı. Büyük olasılıkla bu alan da Erikson'undu. Birden önündeki kuyuyu fark etti. Kuyunun üstünde bir iki kalas vardı. Kuyuya iyice yaklaştığında kargaların çığlıkları da artmıştı. Kargalar pike yapıp uçuyorlardı. Wallander eğilip baktı. Bir çığlık atarak bir adım geriledi. Anında midesi bulanmıştı. Daha sonraları bunun tüm yaşamı boyunca gördüğü en korkunç şeylerden biri olduğunu söyleyecekti. Bu polislik mesleğinde görmemeyi yeğlediği şeylerden biriydi. Sağanak yağmurun altında sırılsıklam olmuş bir halde dururken neye baktığını önce tam olarak çıkaramadı. Gözlerinin önünde garip ve gerçeküstü bir şey vardı. Asla düşünemeyeceği bir şey. Tek kesin ve net olan şey bunun bir ceset olduğuydu. Kendini zorlayarak eğilip bir kez daha cesede bakmaya çalıştı. Kuyu en az 2 metre derinlikteydi. Dibine de birkaç tane kazık çakılmıştı. Bu kazıkların üstünde de bir adam asılı duruyordu. Kazığın sivri uçları cesedi delip geçmişti. Adam kazığa yüzü koyun çakılmıştı. Ekin kargaları adamın boynunu gagalıyorlardı. Wallander yerinde doğrulduğunda bacakları titriyordu. Uzaklardan gelen araba seslerini duydu. Bir kez daha kuyuya baktı. Kazıklar kalın oltalara benziyordu. Bambudan yapılmış olabileceklerini düşündü Wallander. Uçları sivriydi. Kuyunun içindeki kalaslara baktı. Yol diğer tarafa devam ettiğine göre köprü görevi görüyor olmalıydı. Yol nerede bitiyordu? Bir köpek avlaması duyunca kuyunun yanından uzaklaşarak çiftlik evine doğru yürüdü. Midesi fena halde bulanıyordu. Üstelik çok da korkmuştu. Birinin cesedini bulmak zaten hiç de hoş olmayan bir deneyimdi. Ama bir de cesede yapılan onca korkunç şeylere tanık olmak. Biri kuyunun dibine bambu kazıkları dikmiş olmalıydı. Birini öldürmek için, derin bir soluk alabilmek için durdu. Geçen yazla ilgili görüntüler gözünün önünden bir film şeridi gibi geçmeye başlamıştı. Her şey yeniden mi başlıyordu? Bu ülkedeki olaylar hiç bitmeyecek miydi? Yürümeyi sürdürdü. Köpekli iki polis memuru evin önünde bekliyordu. Höglund'la Hanson da gelmişti. Yolun sonuna gidip bahçeye girdiğinde dedektifler kötü bir şeyin olduğunu anlamışlardı bile.
Wallander yağmurdan sırılsıklam olan yüzünü sildi ve arkadaşlarına gördüklerini anlattı.
Sesinin titrediğinin farkındaydı. Arkasını dönerek oradan ayrılır ayrılmaz kuyuyu dolduran karga sürüsünü işaret etti.
Orada dedi. Ölmüş, öldürülmüş. Hemen oraya bir ekip gönderin.
Arkadaşları Wallander'den birkaç kelime daha söylemesini beklediler. Ama onu söyleyecek başka bir şeyi yoktu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 65.